Merhaba, 140 Yaşa hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Size 30 yıllık tecrübemle uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarını vereceğim.
Bu podcast'imizde ölümsüzlük mümkün müyü tartışacağız. Şimdi bu başlığı atarak başka podcastlerde görmüşsünüzdür İngilizce olarak. İnsanlar buna kafa yoruyorlar. Yani uzun yaşam konusunda hani ben de kendimi oraya konumlandırıyorum. Ben de kafayı bununla bozdum. Moleküler düzeyde biyokimya işiyle falan filan ama bunu egzajere edip ya biz ölümsüz olsak olabilir miye gidiyor bu sorular. Bu soruları soran insanlar da değişik, daha deneysel olan bazı şeyleri günlük hayatımızın parçası olacak mı diye yakından takip ediyorlar. Bazıları böyle takip edilirken zaten parçası oldu. O yüzden bu podcast'te böyle bir iki tane size enteresan gelecek. Hani benim kanıksadığım bazı tuhaf hani cutting edge denen uygulamalar, uygulamamsı öneriler, çalışmalardan bahsedeceğim. Nasıl oluyor da insanların ömürlerini çok çok uzatmak için, biyolojik imkanların ötesinde uzatmak için nelere kafa yoruyorlar yani neler var? Basit örneklerle gidelim. Basit dediğim eskiden olanlarla. Zamanında parabiyosis diye bir yöntem vardı. Hala da var da çalışmasını söyleyeceğim. Parabiyosis türler arasında kan değişimi demekti. Aynı türler ne? İki tane laboratuvar faresi. Bunların kan dolaşımı birbirinden dolaşacak şekilde birbirlerine bağlanıyor ve bunları inceliyorlar. Bu farelerden biri daha yaşlı, öbürü daha genç. Ve bu parabiyosiste yani kan değişiminde bakıyorlar ki genç hücredeki kan yaşlı, genç faredeki kan yaşlı fareye geçtiğinde yaşlı farenin yaşlanmaya dair belirtileri azalırken yaşlı faredeki kan genç fareye geçtiğinde onun da gençlik değerleri azalıyor ve yaşlanması artıyor. Bu durumda diyorlar ki kanın içerisindeki bir takım sinyal proteinleri zaten bizim olduğumuz yaşı ele veren sinyalleri taşıyor ve dolayısıyla da genç birinden kan almak bizi gençleştirir. Buradan hikaye devam ediyor. Şu anda kapanan ama zamanında official olarak açık olan iki tane şirket Young Blood Transfusion diye kan satmaya başlıyor. Genç yani Young Blood Transfusion gençlerden toplanmış bir kan havuzu var. İşte 17 yaş ve o civarlarda genç sağlıklı erkekleri seçiyorlar niyeyse. Lerden alınmış, bağışla alınmış kanları işte önceden testlerini yapıp herhangi bir hastalık taşımadığını falan tespit ettikten sonra satılığa çıkarıyorlar. Siz gidiyorsunuz, veriyorsunuz parasını ve bir litre kan alıyorsunuz. Bunu kendinize enjekte ettiriyorsunuz ve bu Young Blood Donation, Young Blood Transfusion size o gençliğe ait parametreleri veriyor olarak araştırmaların sonuçlarını vurguluyorlar. Sonra bu şirketler kapatıldı. Şu anda ne durumdalar bilmiyorum. En son baktığımda kapalıydı. Ama bu farelerde yapılan parabiyosis kan değişimini buraya taşımış oluyorlar. Şimdi buradan tabii yani Twitter'da orada burada bir takım komplo teorileri var ya. Bu kraliçe ilelebet nasıl ilelebet yaşıyor falan. Konuları geldiğinde belki böyle bir daha çalışma aşamasında, research aşamasında olan bir uygulamayı uygulatıyor mu falan diye kendi aramızda konuştuğumuz oluyor. Yani buna cevabımız yok ama bununla ilgili bir çalışma ve zamanında bununla ilgili açık satışı yapılan bir şirket vardı. Bu böyle. Sonra mesela sizin bildiğiniz neler var? İşte kök hücre tedavileri diye bir şey var. Biz basitlerini duyuyoruz işte cilt için falan filan diye ama bunun ilerlemiş durumları var. İlerlemiş durumları kordon kanından yani anne ile bebeğin arasındaki kandan alınan kök hücrelerin verilmesi. Bu Avrupa'da, Amerika'da yasak ama işte Panama'da, Uzak Doğu'da serbest olarak yapılıyor. İddia edilen o ki işte normal doğumlardaki kordon kanları toplanıyor. Onların içindeki kordonlar toplanıyor. Onların içindeki kanlardaki kök hücreler ayrıştırılıyor ve bankalanıyor. Bankalandıktan sonra da gereken kişiye gerek dokuya enjeksiyon olarak veya intravenöz direkt damardan veriliyor. Ben bunu yaptım. Ben bunu nasıl yaptım? Benim medikal danışma kurulunda olduğum Uzak Doğu'da bir klinik var. Ve bu klinikte kendini zaten hani Hollywood'daki insanlara servis vereceğim olarak konumlandırmış. Oldukça hani lüks sınıfına giren rakamlarda bir klinik. Ama orada bu kordon kanından kök hücreler damar içi uygulamak illegal olduğu için Bangkok'ta bir bankada biriktirilen bu kök hücreler siparişle geliyor. Siz onu damarınızda milyon milyon alabiliyorsunuz. Ve bu kök hücrelerin sizi gençleştireceği ya da işte hastalıklarınıza olumlu etkide olunacağına dair çalışmalar var. Bu şimdi biraz polemikte Amerika'da ve Avrupa'da ama dediğim gibi Uzak Doğu'da serbest. Onun dışında ne yapılıyor? Madem konu kök hücre, normal sıradan hücreler de kök hücreye dönüştürülebiliyor. Bununla ilgili Nobel ödülü var. Nobel ödülünü Yamanaka isimli bir doktor alıyor ve zaten bulduğu şeye de Yamanaka faktörleri diyorlar. Yamanaka faktörleri 4 tane protein. Ne yapıyor bu 4 protein? Herhangi bir sıradan kendi yaşınıza ait hücreyi sizin kök hücreniz haline getiriyor. Yani benim bir tane hücremi aldıklarında o hücrenin yaşı kaç? 53. Orada yazıyor değil mi? O kök hücre değil artık, yaşamın hücresi. Fakat bu Yamanaka faktörleriyle bir araya getirildiği zaman o hücre sanki ben o gün doğmuşum gibi day sıfır, yani birinci gün, ilk günkü hücre modeline dönüyor. Bu Yamanaka faktörleriyle Nobel alınarak yapılmış bir şey. Bununla ilgili kafayı nasıl kırmış durumdalar? Bununla ilgili en çok Jeff Bezos kafayı kırmış durumda. Çünkü Jeff Bezos bunu çalışmak üzere bir laboratuvar kurdu. Laboratuvara da hem Yamanaka'yı aldı hem de bu biraz sonra anlatacağım gen makaslama tekniği olan CRISPR-Cas yöntemiyle Nobel alan başka bir Nobel'li doktoru da aldı. Artık bunlara kaç milyon veriyorsa bunlar ona çalışıyorlar. Ve bunların amacı da sıradan yaşımızı gösteren hücreleri tekrar kök hücrelerimize çevirmek. Ve Jeff Bezos da işin içinde. Dediğim gibi konunun başlığı ölümsüzlük için millet ne yapıyor, bu mümkün mü dediğimde resme herkesin girdiğini görüyorsunuz. Ya bu gerçekten yeni büyük yatırım konusu, yaşamı biyolojik imkanların ötesinde uzatmak. Bir başka örnek olarak yine Nobel alındı demiştim, bu gen makaslama işi, CRISPR-Cas tekniği. Bu da şöyle bir şey, yani işte bizim DNA'mızda genler var. Onlar da bir şeyleri kodluyor. O kodlara bağlı olarak da biz protein üretiyoruz falan filan. Ama eğer bizim istemediğimiz bir gen bölgemiz varsa o bölge oradan çıkarılabiliyor. Hatta o bölge oradan çıkarılabildiği gibi oraya istenilen başka bir fonksiyonu anlatan gen de konulabiliyor ki bunu bakteriler üstünde yapıyorlar. Bu da başka bir teknik üretim için. O zaman ne oluyor? Bazı şeylere karşı kendini güçlendirmiş veya önlem almış oluyorsun. Bununla ilgili ilk çalışma ne zamandı? Bunu duymuşsunuzdur. Anneleri, ebeveynleri, AIDS olan Çinli bebeklerin CRISPR-Cas'la AIDS'e duyarlılığı azaltan, yani AIDS olmasını engelleyecek, AIDS'in bulaşmasını engelleyecek şekilde genleri manipüle edildi. Dendi ki biz bunların ebeveynleri AIDS olduğu için biz onu kurtarmak için bunu yaptık. Ama sonra bir bakıldı, o gen manipülasyonu, o gen makaslaması aynı zamanda bu iki bebeğin sıradan bebeklere olasılıkla daha zeki olmalarını da sağladı. Hani amaç neydi bilmiyorum ama sonuçta genleri de makaslayıp değiştirerek bunu yapabiliyorlar. Bu başka bir örnek. Yine ölümsüzlük için ne yapıyor bu insanlar? Bitmiyor konu. Chimera tekniği var. Chimera tekniği kimera gibi yazılıyor. Şu demek, mesela benim yeni bir karaciğere ihtiyacım var. Ama işte organ donörü falan filan değil mi? Bana benzeyen birini bulmam lazım. Chimera tekniğinde şöyle düşünün, bir domuz düşünün. İnsana benziyor. Domuzun karnında da bebek domuz var. Domuzun karnındaki bebek domuzun karaciğer hücrelerinin domuzu anlatan kısmı yıkanıyor. Benim kök hücrelerim oraya enjekte ediliyor. Ve anne domuzun, bebek domuzunun karaciğeri aslında benim bir parçam oluyor. Bu da çalışma aşamasında. Ama bu da bize ne diyor? Mesela ileride gerçekten bir takım hayvan çiftliklerinde bize ait yedek organlar üretebileceğiz demek olabilir. Yine videolarda falan dönüyor arada, görmüşsünüzdür işte böyle bir fare, onun sırtında kulak çıkmış. Yani ona da yine genetik manipülasyonla insana takılabilecek diyelim ki bir kulağı farenin sırtında üretebiliyorlar yani. Bu da kimerik organ üretimine giriyor. Enteresan işler. Sonra mesela bizim sonumuz gelebilir doktorlar olarak. O ne demek? Biz ne yapıyoruz doktorlar olarak? İşte belirtileri okuyoruz, testleri okuyoruz, filmlere bakıyoruz, hastayı dinliyoruz. Bir algoritma yapıyoruz değil mi? Ama bu algoritmayı artificial intelligence yani yapay zeka çok daha iyi yapabiliyor. Çünkü verileri çok daha hızlı bir şekilde topluyor ve çok daha fazla veriyi toplayabiliyor. Dolayısıyla onun teşhis koyması bir doktordan çok daha hızlı ve doğru olma olasılığı var. Bunun ilk örneğini Watson bilgisayar. IBM'in Watson'u ilk herhalde bu konudaki algoritma kurarak doktorluk yapan bilgisayar oldu. Sonra bu AI ile doktorluk yapan konusunda çalışan bir sürü firma çıktı. İşte Babylon, Sprintel, Tempus vesaire bir sürü böyle şirket var ve bunların kıymetleri de çok yüksek. Bunlar aradan doktoru çıkarıp işte radyoloji filmini de AI ile okuyacaklar, teşhisi de oradan yapacaklar, testleri de oradan yorumlayacaklar falan. Burada da hata payı azalacak mantığıyla gidiliyor. Mesela Cryonics'ler var. Bu da polemik olmuştu. Gene ortadan kayboldu bu firma. Cryonics şirketi de şunu yapmıştı. Yani adı üstünde kriyo donmakla ilgili bir şey ya. İşte organları nasıl dondurabiliyorsak özel bir donma sistemiyle bütün vücudu donduralım ve gerektiği zaman da tekrar eritip bu insanları işte uzun yaşatırız ölmeden önce donduralım diye. Buraya başvuran insanlar oldu. İşte gövde daha pahalı diye sırf kafasını donduranlar oldu falan filan. Sonra dediğim gibi polemiğe açık olduğu için bu iş öyle kaldı ama Cryonics de gene bu şekilde prezerve ederek ileride çözmek üzere ya da ölmesin de öyle kalsın diye saklanabilme yöntemlerinden biri olarak hala masada duruyor. Daha önce yapıldı, yine yapılabilir. 3D organ print etmeyi orada burada duyuyorsunuz yani artık değil mi? Evleri falan yapıyor makineler. Bunların küçük küçük şeylerini, ne bileyim bir kalp kapağı falan gibi başlayıp ondan sonra bir sürü organı da 3D makinelerde yaptıracaklar. Dolayısıyla o da bir uzun yaşam hikayemiz olacak. Bir sürü işte yeni moleküller buluyorlar vesaire vesaire. Tabii bunlar bizim günlük hayatta karşılaşmıyor gibi olduğumuz durumlar. Biz günlük ne biliyoruz mesela teknolojinin ölümsüzlük ya da işte sağlığa katkısı filan hikayelerinde. Mesela taktığınız saatler var kolunuzda değil mi? Onlar işte oksijeninizi ölçüyor, adımınızı ölçüyor, kalp ritminizi ölçüyor, uykunuzu ölçüyor. Bir şekilde sağlığınızı track ediyor ve bir algoritma çıkarıyor. Size bir sonuç veriyor, bir uyarıda bulunuyor yani. Bunu ilerletin. İleride tuvalet çişinizi yapacaksınız. Tuvaletteki sensör işte şu madden eksik, bu madden fazla diye belki gene bilgisayardan oluşan yapay zeka doktorunuza hasta yani gidecek dataya bilgileriniz falan filan yani belki kıyafetleriniz vücudunuzdaki biyolojiyi ölçecek gibi. Bunlar da günlük hayatımızda daha yakın zamanda olacak şeyler. Şimdi burada sen ne yapıyorsun yani bu kadar şeyi biliyorsan da diyorsanız ben tabii ki size taze genç kanı vereyim durumlarına girebilmiş durumda değilim. Kendime yaptırdığım kök hücreyi size yapamam çünkü bunlar legal değil çalışmalar bitmediği için. Ben deney kobayı kendim yapmış olabilirim ama sizlere yapamam. Ben ne yapabilirim? Bütün dünyada bu uzun yaşam hikayelerinin, anti-aging hikayelerinin Türkiye'deki iz düşümünün yapabildiğim en yükseğini yapabilirim. O da nedir? Bir, o bilgisayarlar gibi yüksek algoritmik işlem yapmaya çalışmak kafamda. Dolayısıyla sizdeki test bilgileri, sizdeki şikayetler, sizdeki yaşam şekli falan hepsini toplayıp oradan en anlamlı sonucu çıkarmaya çalışmak. Türkçesi doktorların muhakeme dediği şey. Yani en güçlü muhakemeyi yapabilmeliyim. En çok veriyi, en çok datayı sizden almalıyım ki onları işleyeyim ve anlamlı sonuca varayım. En çok yapmaya çalıştığım ve kendimi geliştirdiğim konu bu. Ve bu önemli. Onun dışında sıradan testlerimiz var. Onların bile anlattıklarını yorumlamak zor ama bir takım özel testler var ve bunlar da gelecekteki sağlık durumumuzun kokusunu veriyor. O testleri seçmek ve onları yorumlamak da önemli. İntravenöz uygulamalar olarak bir sürü insanın yaptığı, Türkiye'de de uygulanan vitaminleri öyle vermek var ama NAD IV şu anda FDA'li olarak sadece bende ve bir hekim arkadaşımda var. O yüzden diğerlerinin gerçek kaynakları nedir onu bilmiyorum. IV yani damardan NAD dediğimiz şey NAD diye yazılıyor. Bütün bu uzun yaşam konularında uzun yaşamı stimüle edecek genleri en çok aktive eden molekül olarak biliniyor. Tabii ki bunun dışında aklınıza gelen glutatyonlar, vitamin C'ler, selenyumlar, L-karnitinleri damar içinden vermek de rutin bir şey artık. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü direkt hücreye teslim yapmaya çalışıyoruz. Aradaki sindirim süreçlerini, biyoyararlanım süreçlerini azaltmaya çalışıyoruz. Bu da shortcut bir, dediğim gibi hani 90'dan hücreye servis verme gibi bir şey oluyor. Kimsenin kanında durduk yerde işte senin NAD'in azmış filan diye bir test yok aslında. Biz bunu az olduğu için anlamında değil, yaşlanma sürecinin kendisini bertaraf edebilmek için yapıyoruz. Ya da mesela kan testlerinde sizin değeriniz normal aralıklarda gözükebilir ama normal aralık ideal aralık değildir. Benim pozisyonumdaki hekimler normale bakmıyorlar, ideale bakıyorlar. Normları oluşturan şey zaten kaç yaşınızdasınız, 50 yaşınızda mısınız? 50 yaşında kadınsanız dünyada sizin pozisyonunuzda o yaşta olan insanların ortalama değerlerinin karşılığı normaldir. Biz normal değil, ideal olmak istiyoruz. Biz o 50 yaş grubunda değil, bizim 50 yaşı oluşturan grubun 30'larındaki değerlerde olmak istiyoruz. Yani yaklaşım orası. O yüzden benim yaptığım işin zor tarafı şu, yani ben neyi düzelttiğimi ispat etmekte zorlanabilirim. Çünkü benim düzelttiğim şey henüz olmamış olandır veya kötü anlamda yaşlanma hızının, yani hastalığın yaklaşma hızının azaltılmasıdır. Ama bunu bazı testlerle ölçebilirim, hastanın feedbackleriyle ölçebilirim. Ama herhangi bir şekilde diyelim ki damarınızda tıkanıklık var, orayı bypassla açtılar, stentle açtılar kadar gösterilebilir bir şey değildir bu. Çünkü olmamış şeyin olmaması üstünedir ve olacak olanı önden görmeye yöneliktir. Veya her şeyiniz sözde ideal olsa bile siz kendinizin biyolojik olarak daha üst modeli olun diye yapılan bir şeydir. Yani bu bahsettiğim Jeff Bezos hikayelerindeki falan yatırımlar, ya bir hastalığım var onu düzeltelim ya da işte şu şikayetin geçsin, bunun için yapılmıyor. Daha üstün performanslı fiziksel ve beyinsel olarak daha üstün performanslı insanlar olabilmek için yapılıyor. Yani ölümü ayak direrken, hastalığı ayak direrken aslında insan kapasitesini de beyin ve biyolojik olarak daha yükseğe çıkarmak istiyorlar da bunları yapıyorlar. Yani kovalanan şey aslında burada kendimizin cep telefonu gibi upgrade versiyonları. O yüzden ben upgrade yourself diye bir motto kullanıyorum. Dediğim gibi bunu ispatlamak zormuş gibi geliyor ama biraz bu konuları merak edenler veya az önce söylediğim gibi dünyada bu konunun uçmuşluğu hakkında biraz fikri olanlar, hani benim yaptıklarım daha işin hani yolun ortası, sonu bile değil olduğu için onlara tuhaf gelmeyecektir. Ama tabii ki ilk önceliğiniz klasik check-up'larınız falansa ya da başka sağlık sorunlarınız varsa bunları yapacak çok sayıda değerli kıymetli hekim arkadaşım var. Onlar da size yardımcı olabilirler. Benim kendimi işte 140 yaş falan filan diye podcast'te konumlandırma sebebim zaten bu anlattığım konuların çok daha karışıklarını ve moleküler düzeydeki çalışmaları falan bakarak ve kendim de oralardan bir çıkarım yaparak hem kendimde denediğim hem kongrelere gidip takip ettiğim için ya da oradaki hekim arkadaşlarımla yazışarak takip ettiğim için bir şey kaçırmamaya çalışmak ve günlük hayatta elimize düşen şeyleri hemen alıp uygulamaya çalışmak için. O yüzden zaten podcast'ın adı da böyle. İşte bu podcast'te bize gelecekteki sağlığın, hani futuristik olarak sağlığın nereye gittiğini göstermiş olsun. Konumuz sağlık bile değil, artık o ufak bir havuç kalıyor. Aslında gelecekte konumuz bir tık üstün insan performansı gösterme yolunda biyolojik veya fiziksel olarak yapılabilecek intervansiyonlar, yani konu o. Ben de size orayla ilgili bir resim çizmeye çalıştım. Enterese bulduğunuzu umuyorum. Teşekkür ederim.